Elçilerin İşleri 2. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında şöyle yazar. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye'de ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Burada dünyanın üç kıtasından gelen insanlar vardı. Kuşkusuz bu insanlar birbirlerinden çok çeşitli diller ve lehçelerde konuşuyorlardı. Bu insanların hepsi de bu Celilelileri anlaşılır bir dilde konuşurken işitiyordu. Ben bu dillerin bilinmeyen diller olmadığını söyleyebilirim. Bu diller konuşulan ve konuşulduğunda normal olarak anlaşılan dillerdi. Elçilerin İşleri 2. bölüm 12. ayette ise hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirine bunun anlamı ne diye sordular. Şaşkınlıktan dona kaldılar. Burada hayretler içinde kaldılar demek daha doğru olur. Çünkü bu insanlar bütün bu gelişmeler karşısında neler olup bittiğini kesinlikle anlamamışlardı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 13. ayette ise başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Bunun doğrudan çevirisi tatlı şarap olarak da yapılabilir. Anladığım kadarıyla burada söze edilen şarap insanı biraz sarhoş eden bir şarap olsa gerek. Çünkü bu insanlar onların sarhoş olduklarını sanmışlardı. Bu konuyla bağlantılı olarak Elçi Pavlus'un Efes'teki imanlar topluluğuna Efesliler 5. bölüm 18. ayette yazdıklarını unutmayalım. Şöyle yazar. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Bilmem sarhoş bir insanın daha güçlü göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Sarhoş bir kimse ayık olduğu zamana kıyasla genellikle daha konuşkan olur. Bugün birçoğumuzun bizi konuşkan birer insan yapması, tabi bilinmeyen bir dille konuşmak için değil ama, İncil'in haberini başkalarına güçlü bir şekilde anlatabilmek için kutsal ruhla dolmaya ihtiyacı var. Bugün bizim ihtiyaç duyduğumuz dillerle konuşma hareketi işte budur. Sırası gelmişken şunu da hemen söylemeliyim. Bizim İncil'i insanın anlayacağı bir dilde vermeye yönelik bir dil hareketine ihtiyacımız var. Çünkü her şeyden önemli olan şey insanlara kurtuluş müjdesini anlatmaktır. İşte Pentekost günü böyle görkemli bir gündü. Pentekost günü Tanrı'nın kutsal ruhunun inanlılar topluluğu dediğimiz kiliseyi kurması için inanlılardan oluşan bir bedeni dünyadan çağırmaya geldiği gündür. Pentekost gününden bir gün önce yeryüzünde kilise diye bilinen bir kavram bulunmuyordu. Pentekost gününden bir gün sonra ise yeryüzünde kilise dediğimiz şey vardı. Pentekost bayramının eski antlaşmada ilk ürünler bayramından 50 gün sonra geldiği gibi kutsal ruhun inanlardan oluşan bir bedeni çağırmak için yeryüzüne gelişi de Rab İsa'nın ölümden dirilmesinden 50 gün sonra olmuştur. Bu olaydan sonra Simon Petrus'u onlar taze şarapla sarhoş olmuş diye kendileriyle alay eden insanlara yanıt vermek amacıyla ayağa kalkmış ve onlara konuşurken göreceğiz. İlk kilise çağında Simon Petrus tarafından verilen ilk vaaza geldik. Elçilerin İşleri 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle yazar. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes! Bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Öyle inanıyorum ki burada toplanan kalabalığın kimler olduğunu anlamamız gerekir. Bunlar Yahudiler ve Yeruşalim'de oturanlardı. O günlerde Yeruşalim bütünüyle bir Yahudi kenti durumundaydı. Bugün de Pilatus ile emrinde bulunanlar kendilerine karargah olarak Yeruşalim'i değil Kayseriye'yi seçerlerdi. Ortaya çıkan bu ilk kilise topluluğu %100 Yahudilerden oluşmuştu. Bu gerçeği iyice anlamamız gerekir. İnanlılar topluluğu ilk olarak Yeruşalim'de başladı, sonra Yahudiye bölgesine, sonra Samiriye bölgesine, ondan sonra da dünyanın en uzak köşelerine yayıldı. Bu kilisenin o günden bugüne kadar olan hareketidir. Eski antlaşma dönemlerinde dünyanın her bir köşesindeki inanlıların tapınmak için gitmeleri gereken yer Yeruşalim kentiydi. Şimdi ise Yeruşalim'de oturanlara Yeruşalim'den ayrılmaları ve bu haberi dünyanın her bir köşesine götürmeleri emredilmekteydi. Petrus onların alaylı sözlerini bu şekilde yanıtlıyor. Bu içki sarhoşluğu olmuş olamaz çünkü bakın saat daha sabahın 9'u. İnsanlar bu saatte sarhoş olmazlar. Petrus onlara kutsal yazılardan alıntı yaparak Elçilerin İşleri 2. bölüm 16. ayette şöyle diyor. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Petrus bu ön bildiriyi alaycılar ve imansızlara bir yanıt vermek amacıyla kullanmaktadır. Onun bu ayeti almasındaki amaç buydu. Bu olay derken buna benzer başka bir olay olduğunu vurguluyordu. Petrus burada bu olayın Yoel peygamber tarafından söylenen şeyin gerçekleşmesi olduğunu belirtiyor. Petrus bir anlamda şöyle diyordu. Bu şeyin neden garip bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Bunların olacağı konularında peygamberlik sözlerimiz var. Petrus Yoel peygamberin ön bildirisinden alıntılar yapmaya devam ediyor. Petrus'un bu sözlerden istediği kadar alıntı yapmış olmasına seviniyorum. Çünkü Petrus alıntılarını yapmış olduğu bu sözlerin gerçekleştiğini, bütünlüğe vardığını söylemeye kalkışmıyor. Peki bundan sonra gelişmeler nasıl oluyor? Elçilerin İşleri 2. bölüm 17 ila 21. ayetler arasında şöyle yazar. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Herhangi bir kimsenin Pentekost gününde ayın kana dönüştüğünü ya da güneşin karardığını iddia ettiğini zannetmiyorum. Mesih öldüğü zaman yeryüzünde 3 saat süren bir karanlık olmuştu. Ama bu olay Pentekost gününde olmamıştı. Ne yukarıda göklerde göz kamaştırıcı işler ve aşağıda yeryüzünde belirtiler olmuş ne de kan, ateş ve buhar gibi yükselen duman türünden şeyler ortaya çıkmıştı. Simon Petrus bu ayetleri burada iman etmeyen alaycılara Tanrı ruhunun dökülüşünün acayip ve garip bir şey olmadığını göstermek amacıyla kullanıyor. Bu olayların gerçekleşeceğini Yoel peygamber önceden bildirmişti ve önceden bildirilen bu şeyler yakında bir bir gerçekleşecekti. Sevgili arkadaşım, Yoel kitabında 2. bölüm 28. ayetten 32. ayete kadar olan kesimi bugüne kadar henüz gerçekleşmemiştir. Eğer Yoel kitabına geri gidip biraz bakacak olursak orada Yoel peygamberin Rabbin günü konusunda çok şey söylemiş olduğunu görürüz. Rabbin günü büyük sıkıntı dönemiyle beraber başlayacak ve 1000 yıllık dönemin bitimine dek devam edecektir. Yoel kitabının 3 bölümünde Rabbin gününden 5 kez söz edilmektedir. Yoel peygamber bu ayetlerde o zaman bir savaş döneminde bulunacağını ve yeryüzünün yargılanacağını söylemektedir. Söylenen bu sözler daha henüz gerçekleşmemiştir. Pentekost gününde de bunlar gerçekleşmemişti. Simon Petrus'un buradaki ön sözde söylemek istediği ve bizim de görmemiz gereken şey aslında çok basit ve yalındır. Bakın bu şey öyle zannettiğiniz gibi garip ya da çelişkili bir şey değildir. Bu şeylerin tamamlanacağı, gerçekleşeceği gün yaklaşıyor. Ve bizler bugün bu şeylere benzer bir şeyi görmekteyiz. Petrus bu şeylerle konuşmasına başladıktan sonra asıl vurgulamak istediği noktaya geçecektir. Burada aklımızda tutmamız gereken bir nokta var ki, Petrus burada eski antlaşmayı yakından bilen, tanıyan insanlara hitap etmektedir. Bunu 20 asırlık kilise tarihine karıştırmayın. Çünkü bu olay daha henüz kilisenin Pentekost günündeki başlangıcıdır. Kilise bu olayla ortaya çıktı. Başlangıçta bu olay yaşanmıştı. Açıkça görüleceği gibi Petrus burada, "Ey İsrailli arkadaşlar!" diyerek Yahudilere konuşmaktaydı. Yoksa burada Petrus, "Ey İstanbullu arkadaşlar!" falan demiyor. Petrus'un karşısında bulunan ve kendileriyle konuştuğu kişiler, İsraillerdi. Petrus şimdi artık lafı daha fazla uzatmadan asıl konuya girerek şöyle diyor. Elçilerin İşleri 2. bölüm 22. ayette. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Burada şunu belirtmek istiyorum ki bence mucizeler, göz kamaştırıcı işler, harikalar ve belirtiler birbirinden bütünüyle farklıydılar. Bence mucizeler belirli bir amaç için, harikalar başka bir amaç için ve yine belirtiler ya da alametler başka bir amaç için veriliyordu. İsa Mesih alamet olacak belirli şeyler yapmıştır. Bazı şifa mucizeleri İsa Mesih'in kim olduğunu kanıtlamak için gerçekleştirilmişti. Harikalar ve göz kamaştırıcı işler İsa'yı dinleyenlerin dikkatlerini çekmek için verilmişti. Bu üç alan Rabbimiz İsa Mesih'in yararlandığı ve hareketlerini bu çerçevede yaptığı alanlardır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde şöyle yazar. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Petrus bu olayda yaşanan şeylerin Tanrı'nın tasarısı dışında meydana gelmiş bir şey olmadığını söylüyor. Bu gelişim Tanrı'yı şaşırtan ve onun için sürpriz sayılan bir gelişim değildi. Bununla beraber Petrus bunun insanları taşıdıkları sorumluluklardan özgür etmediğini de açıklıkla belirtmektedir. Mesih'in çarmıha gerilmesinden sorumlu olanlar kimlerdi? Bu yöndeki ilk hareketi din önderleri başlatmıştı. Bence en büyük suçlular bunlardı. Bu adamlar kalabalıkların üzerine gidip onları kışkırttığından sonuçta kendilerini destekleyen büyük bir kalabalığın ortaya çıkmasına yol açmışlardı. Aynı zamanda çeşitli manevra ve hileli yollarla Romalı vali Pilatus'u İsa Mesih'i ölüm cezasına çarptırmaya ikna etmişlerdi. Evet sevgili dostlarım, İsa'nın çarmıha Romalılar tarafından çakıldığını unutmayalım. Petrus burada parmağıyla İsrailleri işaret ederek bu olayda suçlu olarak onları göstermektedir. Ama o zaman İsa'nın ölümünden kimin sorumlu olup olmadığını tartışmanın bize getireceği hiçbir yarar yoktur. Ben İsa'nın ölümünün sorumlusunun kim olduğunu size söyleyeyim. Sen ve ben sorumluyuz. İsa Mesih senin günahların için ve benim günahlarım için öldü. İsa'nın sözlerine kulak verin. Yuhanna 10. bölüm 17 ila 18. ayetlerde İsa Mesih şöyle diyor. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Petrus burada İsa'nın haça geldirilmesine ön ayak olan kimselere karşı direkt bir şekilde konuşarak şöyle diyordu. Sizler yasaya saygısı olmayanlar eliyle kendisini çarmıha gerip öldürdünüz. Bununla beraber Petrus'un haberinin en önemli kısmı bu sözler değildir. Sözlerine devam eden Petrus bu kez şöyle diyordu. Ama Tanrı ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Petrus burada İsa Mesih'in dirilişinden söz ediyor. Dikkat ederseniz kilise çağında yapılan ilk vaaz budur. Bu sözler başlangıçtır. Bu Pentekost günüdür. Petrus'un ana konusu nedir? Bu Yoel peygamberin ön bildirisi değildir dostlarım. Bu Rab İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. Gelin bu temel konuyu günümüzde de değiştirmeyelim. Petrus şimdi sözlerine devam ederek 16. mezmur 8 ve 10. ayetlerden alıntı yapıyor. Bu alıntıyı yapmasına çok seviniyorum. Çünkü bu yolla 16. mezmuru çok daha iyi anlayabiliyorum. Elçilerin İşleri 2. bölüm 25 ila 27. ayetlerde Petrus şöyle devam ediyor. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Burada geçen cehennem anlamındaki ölüler diyarı o günlerde İbranice'de Sheol sözcüğüyle belirtiliyordu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 28. ayette ise yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın diye yazmaktadır. 16. mezmurda Davut peygamber Rab İsa Mesih'in dirilişinden söz ediyordu. Söze edilen bu olay şimdi artık gerçekleşmişti. Bu mezmurun yorumu kutsal ruhla dolu olan Simon Petrus tarafından Elçilerin İşleri 2. bölüm 29. ayette şöyle yapılıyor. Kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Öyle anlaşılıyor ki Petrus burada tapınağa yakın bir yerde ayakta duruyor ve durduğu yerden Davut'un mezarını parmağıyla rahatlıkla gösterebiliyordu. Petrus burada şunu söylemek istiyordu. Burada Davut'un kendisinden söz etmiyorum çünkü o öldü ve kemikleri orada. Tepenin üzerinde gömüldür. Davut'un mezarı orada. Bedeni çürüyüp gitmiştir. Davut bu sözlerle kendisinden değil ama sizin ve benim tanıdığımız birinden çürüyüp gitmeyen ama ölümden dirilmiş olan birinden söz ediyor. O bir peygamber olduğundan kendi soyundan birinin onun tahtına oturacağına ilişkin Tanrı'nın kendisine verdiği andı bildiriyordu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde ise Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Evet Davut peygamber 16. mezmurda bundan söz ediyordu. Onun sözünü ettiği şey İsa Mesih'in ölümden dirilişiydi. Burada diyebiliriz ki efendim ben 16. mezmuru okuyorum ama burada İsa Mesih'in ölümden dirileceği söylenmiyor. Sayın arkadaşım burada Elçilerin İşleri kitabının 2. bölümünde yazılanlar kutsal ruhun bu mezmur üzerinde yaptığı ve yazıya geçirdiği yorumdur. Şimdi geri gidebilir ve burada Rab İsa'nın dirilişinden söz edildiğini bilerek bu mezmuru okuyabiliriz. Simon Petrus'un söylediği şey neydi? Simon Petrus'un yazdığı bu vaaz Rab İsa'nın ölümden dirilmesiyle ilgiliydi. Evet, kilise tarihinde yapılan ilk vaaz İsa Mesih'in dirilişi konusu üzerindeydi. İncil'de açıkça görüldüğü gibi ilk dönem inanlı topluluklarının her vaazı da bu aynı konu, yani İsa Mesih'in ölümden dirilişi konusundaydı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 32. ayette Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız diye yazıyor. Petrus şimdi o gün orada toplanan kalabalığa şöyle diyordu. Şu anda görmüş olduğunuz şey, yani Celilelilerin konuştuklarını kendi dillerinde duymalarıyla sonuçlanan bu mucize, İsa Mesih ölümden dirildiği için gerçekleşmiştir. O Tanrı'nın sağına yükseldi. Babadan aldığı kutsal ruhu tanrısal vaat uyarınca gördüğünüz ve duyduğunuz biçimde sağanak gibi üzerimize döktü. Elçilerin İşleri 2. bölüm 33 ila 35. ayetler arasında şöyle yazıyor. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Eski antlaşma imanlıları cennete gitmemişlerdi. Eğer onlardan biri cennete gitmiş olsaydı bu kişi Davut olurdu. Davut göklere yükseltilmemişti. Öyle anlaşılıyor ki eski antlaşma imanları bir gün yeryüzünde yaşamak için ölümden diriltileceklerdir. Yeni Yeruşalim kentine alınacak olan imanlar topluluğu dediğimiz kilisedir. Bugün çevremizde ölerek aramızdan ayrılan Mesih inanlarından söz edilirken onların bedenden yoksun oldukları ama Rabbin yanında bulundukları 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayette söylenmektedir. Petrus şimdi 110. mezmurun 1. ayetinden alıntı yaparak karşısındakilerine İsa Mesih'in yukarıda Tanrı'nın sağında olduğunu gösteriyor. İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne tekrar gelinceye dek orada kalacaktır. Ama Tanrı'nın sağında bulunduğu şu dönemde hala dünyada çalışmaktadır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 36. ayette ise böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Petrus vaazında İsa Mesih'in ölümden diriltildiğini dile getirmektedir. Buna göre Mesih onların günahları uğruna ölmüş ama ölümden tekrar dirilmişti. Elçilerin İşleri 2. bölüm 37. ayette ise bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus'un vermiş olduğu bu vaaz sonucunda orada toplananlar kendilerinin Tanrı önünde suçlu ve günahlı olduklarının farkına vardılar. Elçilerin İşleri 2. bölüm 38. ayette ise Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bütün bunlar Tanrı sözüne sahip olan, haberi duyan ve peygamberin ön bildirilerini bilen bir ulus içindi. Bunların her ne kadar kendilerine Tanrı tarafından verilen bir dini varsa da Tanrı'dan uzak olan bir yolda yürümekteydiler. Burada onlara tövbe etmeleri söyleniyor. Bu kişiler yürümüş oldukları kendi yollarından dönmeli ve Tanrı'nın belirlediği yolda yürümeliydiler. Petrus onlara günahlarınızdan dönün ve vaftiz olun dedi. Onların suda vaftiz olmaları onların günahlarından dönmüş olduklarını, Mesih'e döndüklerini ve ona iman ettiklerini gösteren bir kanıt olacaktı. Petrus onlara şöyle diyordu. Günahlarınızdan dönün, yani tövbe edin. Ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Tapınakta sunulması için bir kurban getireceğinize böyle yapmanız, günahlarınızın bağışlanması için İsa'ya iman ettiğinizi gösterecektir. Görüleceği gibi onların vaftiz olmaları, Mesih'in dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olduğu gerçeğine tanıklık edecekti. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. İsa Mesih'e iman eden, kurtuluş için ona güven bağlayan herkes kutsal ruh armağanını alacaktır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 39. ayette devam ediyor. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. 2000 yıl önce sizler ve ben uzaktaydık. Petrus burada bizlerden söz etmektedir. Elçilerin İşleri 2. bölüm 40. ayette ise Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Diğer bir deyişle Petrus, yürüdüğünüz yollardan vazgeçin, Mesih'e dönün diyordu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 41. ayette ise onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı diye yazmaktadır. Bu sonuç bir vaizin başarısı değildi. Bu insanlar gerçek anlamda yeniden doğmuş kişilerdi. Bu ayet Elçilerin İşleri kitabında günahlarından tövbe edip Rab'be dönenlerin sayısının tam ve kesin bir şekilde açıklandığı yerlerden birisidir. Şimdi ortaya çıkan inanlılar topluluğuna bakalım. Elçilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar der. Gerçek bir inanlı topluluğunu nasıl tanırsınız? Gerçek bir inanlı topluluğunu tanımanıza yardım edecek şu dört özelliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk olarak bunlar elçilerin öğretisini dinlemekte sürekli bir bağlılık gösterdiler. Gerçek bir kiliseyi yani gerçek bir inanlı topluluğunu gösteren şey binanın kaç metre yüksek olduğu ya da çanının ne kadar ses çıkardığı değildir. Önemli olan minberin ortada olup olmadığı ya da din adamlarına özgü bölgenin cemaatin oturduğu yerden ayrı bir yerde tutulup tutulmadığı değildir. Önemli olan şey onların elçilerin öğretişlerine sıkı sıkıya bağlanıp bağlanmadıklarıdır. Gözle görülen gerçek kilisenin parmak izlerinden bir tanesi sağlam öğretişe bağlı olmasıdır. İkinci olarak ruhsal paydaşlık konusu gelmektedir. Bu ilk inanlılar topluluğu Mesih'le ilgili şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Üçüncü olarak ekmek bölme konusu gelmektedir. Ekmek bölmek pek öyle sırf Rabbin sofrasına katılmak kadar kolay bir şey değildir. Bu Mesih ile olan bir paydaşlığa ve ilişkiye girmek demektir. Dördüncü olarak ise dua konusu gelmektedir. Korkarım bu konu bugün birçok inanlı topluluğunun en zayıf yönlerinden birisidir. Yani bir inanlı topluluğunun güçlü olup olmaması dua edip etmemesine bağlıdır. Gerçekten de bir inanlı topluluğunun en değerli şeyi duadır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 43. ayette ise herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu diye yazıyor. Bu tür belirtiler yapabilme armağanlarına sahip olanlar elçilerin kendileriydi. Elçilerin İşleri 2. bölüm 44 ila 47. ayetler arasında imanların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu diye yazıyor. İnanlı topluluğu hiçbir zaman bu dönemdeki kadar güçlü olmamıştır. Böyle bir yaşam biçimi bugün ne yazık ki olası görünmemekte. Çünkü kendilerini gerçek Hristiyan sanan çok sayıda ismen Hristiyan bulunmaktadır. Şunu da dikkatinize sunmak isterim ki kurtulanları inanlılar topluluğuna katan Rabbin kendisiydi.